Ayrım 43, sayfa 291. Luke'u düşündüm. Bu tanıklıklardan haberi olmalıydı. Ve şimdi bir gerçek vardı. Soruşturmanın ana ekseni. Boğazı buldum demişti Luke'a. Negatif, ölüme yakın deneyimden söz ediyordu. Ama şöyle de söyleyebilirdi. Kuyuyu veya çukuru buldum. Çünkü bu iki kelime mucize yaşamış kişilerin kullandığı sözcüklerdi. Evet, Luke ışıksızlığın izini bulmuştu. Buraya gelmiş miydi? Van de Terling'le görüşmüş müydü? Hayır. Öyle olsaydı kardinal benim dosyamla ilgilenmezdi. Peki Luke hangi yolu izlemişti? Araf ordusunu nasıl keşfetmişti? Diğer dosyalara da bir göz attım. Bunlardan biri de Pantomism of the Living 1906 adlı İngilizce bir eserin özetiydi ve West Midlands'daki Birmingham hapishanesi rahibinin günlüğünden bir alıntıydı. Panik halindeki din adamı ruhunu şeytana satmış bir mahkumdan söz ediyordu. Bedeninin dışına yolculuk yapmış ve şeytanla karşılaşmış bir adam. Mahkumun döneminin en önemli psikiyatri hastanesi olan Manchester Royal Lunatic Hospital'a gönderilmesini istiyordu. Benzer bir başka olay dikkatimi çekti. 1930'lu yıllarda bilimsel parapsikolojinin öncüleri Joseph Banks ve Louisa Rainer adlı Amerikalı araştırmacı bir çift tarafından yazılmıştı. Kuzey Carolina'daki Duke Üniversitesi'nde görevli bu araştırmacılar, açıklanamamış deneyimlerle ilgili binlerce ifadeyi bir araya toplamışlardı. Arşivlerindeki bu vakalardan biri de 1927'de Minnesota'daki Minneapolis'te gerçekleşmiş Martha Bethel olayıydı. Önce öldüğü açıklanmış, ardından dirilmişti. Yakınlarına göre kadın dirildiğinde aklını kaçırmış bir haldeydi. Karanlık bir vadide yolculuk ettiğini, orada şeytanın cinsel ilişkide bulunmak için onu beklediğini iddia ediyordu. Martha 2 yıl sonra 7 çocuğunu zehirleyerek öldürme suçundan tutuklanmış, ardından da Missouri eyaletinde atılmıştı. Kapının açıldığını görüp birkaç saniye bekledim. Sonra bir başka tanıklığı okumaya başladım. Nürnberg mahkemeleri esnasında Ocak 1946'da bilirkişi raporu hazırlamak için Nazi şeflerini sorgulamış olan Amerikalı psikiyatr John Goldblum kişisel notlar almıştı. Sorgulanan subaylar arasında Sachsenhausen ve Auschwitz kamplarında görev yapmış Doktor Karl Liebermann'ın cevapları tipik bir ışıksızın profiline uyuyordu. Santa Ufizi denetçileri Goldblum'un sorgusunun bir bölümünü de çevirmişlerdi. Ne Führer için ne de 3. Reich için çalışıyordum. Peki kimin için öyleyse? Yaptığım her şeyi onun emriyle yaptım. Kimden bahsediyorsunuz? Gençliğimde savaştan önce bir deneyim yaşadım. Ne tür bir deneyim? Bir kaza, öldüm ve dirildim. Sizin yaşadıklarınızla ne ilgisi var? Öldüğümde o benimle temasa geçti. O kim? Şeytan, iblis, kötü, günah meleği nasıl isterseniz öyle adlandırın. Ona verilen her ad bir yalandan başka bir şey değil. Onu nitelemek için yapılan işlemler boşuna bir çaba. Sessizlik olmuş. Peşinden kendinizi savunmak için hala bula bula bunu mu buluyorsunuz? Kendimi savunmadım. Şu şeytan nasıl bir şeydi? Görüntüsü yok. Buna ihtiyacı da yok. O bizim içimizde. Peki size ne dedi? Konuşmadı. Yani sizin anladığınız şekilde. Peki ne istiyordu? Ne istediğini nasıl ifade ediyordu? İstediğini mi öğrenmek istiyorsunuz? Kamplarda yaptıklarıma bakın. Şu kanlı ellerime bakın. Ölmeden önce hayatım bir soru işaretiydi. Sonra hayatım aradığı cevabı buldu. Dosyanın son 3 bölümüne şöyle bir not düşünmüştü. Karl Liebermann ölüme mahkum oldu ve cezası Mart 1947'de infaz edildi. Suçu 1940'da Sachsenhausen'de ölümcül iperit gazıyla insanlar üzerinde deneyimler yapmak, düşük ısı deneylerine katkıda bulunmak, kısırlaştırma ve hazım etme programlarına katılmak, Auschwitz kampındaki insanları da X-ray ışınlarına maruz bırakmaktı. Araf yolcuları. Karanlıklar lejyonu sadece katillerden değil, işkencecilerden, sadistlerden oluşan bir lejyon. Bu kadın ve erkeklerin psikolojik ve travma geçirdikleri fikrine sık sık sık tutunmuştum. Sıkı sıkı da tutunmuştum. Ancak kötülük eğilimi o kadar büyüktü ki onların yaşamla ölüm arasında şeytanla karşılaştıkları sonucu çıkartılıyordu. Adaylarını insan bilincinin sınırlarında dolaşanlardan seçen bir şeytan. Kozmik alanda ışığı soğuran, kara delikler gibi ruhları yutmak için kapının açılmasını bekleyen negatif bir güç. Saat 14.16. Tarihleri gitgide birbirine yaklaşan daha birçok tanıklık vardı. İçlerinden birkaçına göz attım. Sonra rastgele Amerika Birleşik Devletleri Missouri eyaleti St. Louis Federal Polisi'nin 2 Mayıs 1992 tarihli raporuna tıkladım. Dedektif Sam Hill imzalıydı. Rapor gecenin birinde 7. bölgenin bir mahallesinde çok yakın mesafeden vurulmuş olarak bulunmuş 16 yaşındaki Andy Knightley ile ilgiliydi. Bu sonuncu dedim kendi kendime. Andy 17. bölgede 12 kalibrelik bir pompalı tüfekle göğsünden vurulmuştu. Rapora göre burası St. Louis'in tamamen siyahlarının yaşadığı bir gettoydu ve Crips ile Blood çetelerinin arasında da savaş vardı. Demek ki Andy su katılmamış bir Afro-Amerikalıydı. Metnin devamı daha şaşırtıcıydı. İlk yardım ekibi Andy'yi hayata döndürmeyi başarmıştı. Dedektif Hill ona Deadman diyordu. 6. elektroşokta kalp yeniden atmaya başlamıştı. Oksijen maskesi ve serum takılarak St. Louis Hastanesi'ne reanimasyon servisine nakledilmişti. 10 gün sonra Andy hastane yatağında Sam Hill tarafından sorgulanmıştı. Bilgisayar dosyasında ayrıca St. Louis polisi tarafından yollanmış bir ses kaydı da vardı. Ses kaydıyla şansımı denemeye karar verdim. Bir tanığın ifadesini kendi sesinden duyma isteğime karşı koyamamıştım. Sorgunun beni ilgilendiren kısmına kadar hızlı hızlı geçtim. Adamım, gittiğimi hissettim. Öldüğünü mü hissettin? Hayır adamım, bedenimi terk ettim. Bu ne demek ya? Sana açıklayamam ama artık bedenimde değildim. Polisler arabalarıyla gelirken ben sokağın üzerinde uçuyordum. Dönen tepe lambalarını ve tüm mahalleyi görebiliyordum adamım. Gerçek bir tripti. Bir helikopterde gibiydim. Uyandın mı? Adamım ben ölmüştüm bunu biliyordum ve bu da umurumda değildi. Far beni çağırıyordu. Hangi far? Kırmızı far deliğin dibindeki. Uyuşturucu almıştın herhalde. Ölmüştüm ve far deliğin dibindeydi anlıyor musun? Peki devam et. Deliğin içinde ilerliyordum. Kenarları hareketli bir kanyondaydım sanki. Ve ağlama sesleri vardı. Hangi sesler? Yüzler. Karanlıktı. Ama yine de onları görebiliyordum. Ayarı bozuk bir televizyon gibi. Bu yüzler ne diyordu ya? Ağlıyorlardı. Hepsi bu. Hemen hepsini tanıyordum. Annem bile oradaydı. Öldüğün için mi ağlıyorlardı? Öldüğüm gün annemin ağlayacağını sanmıyorum. Peki neden ağlıyorlardı? Acı çekiyorlardı. Korkuyorlardı. Kimden? Fardan kırmızı ışık yaklaşıyordu bir göz gibi. Göz mü? Evet adamım kanlı bir göz soluk alan ve bana bir şey söylüyordu. Neler? Sana söylemem imkansız. Anlamadın mı? Anladım ama o bir sır. Peki bunu kim sana söyledi? Kutsal kutsal bir varlık mı? Adamım anlamadım. Benimle konuşan Lucifer'dı. Şeytan mı? Aa evet göz, kan ve ses mesajı gayet iyi anladım. Hangi mesajı? Adamım ben doğru yoldayım. Başka bir şeyi bilmene gerek yok. Sorgu bu kehanet gibi cümleyle sona eriyordu. Raporda Andy Knightley ertesi yıl kendi mezhebine ait bir kilisede 10 kişiyi katlettikten sonra St. Louis Polis Teşkilatı adamları tarafından öldürülmüştü. Tanıklara göre Andy, ayin sırasında kilisede sadece kadın ve çocuklar bulunduğu halde her yerde bluzlar olduğunu haykırıyormuş. Bu kadarı yeterdi artık. Not defterini çıkardım. Van Derten'in not almama engel olamazdı. Tüm bu tanıkların ortak noktalarını çabucak yazdım. Her evreyi birkaç kelimeyle özetledim. Ruhun bedenden ayrılması, uçurum, kuyu, vadi, tünel, delik, kanyon, mağara, yüzler, inlemeler, sızıntı, sıkıntı, huzur, kırmızı ışık, far, göz, buz, kırağı, lav, kan, şeytan, kötü, o, Lucifer. Kesin olan bir şey vardı. Boğazı ve ışık sızları keşfettiğinde Luke korkmamıştı. Benim gibi. Hala kuşkucuydu. Onun gözünde bu deneyim şeytanla temas kurmak için gerçek bir araçtı. Hep varlığına inandığı karanlık gücün fizik olarak ispatıydı. Soruşturmasından ve kendi yaşamından vazgeçmesine sebep olan şey neydi acaba? Neyi bulmuştu? Kolumun tersiyle alnımda biriken terleri sildim. Not defterimi ceketimin cebine sokmuştum ki arkamda kardinalin sesini duydum. İkna oldunuz mu? Bölüm 69. Sorunun cevabı yoktu. Kafamı çevirdim. Kardinal Van Dertlenk bana doğru ilerliyordu. Sanki yürümüyor, zeminin üzerinde kayıyordu. Sordum. Agostina Gette de bu seriye ait değil mi? Bize yaşadığı deneyimi anlattı. Evet, sanırım size de bundan bahsetti. Daha çok rüya gibiydi. Şeytan intikamının isim kaynağı olmuş. Agostino'ya göre veya şeytana göre 11 yaşındayken onu falezden iten Salvatore'ymiş. Bu doğru. Tahkik ettik. O esnada yanlarında olan çocukları bulduk. Bunu bizzat o da hatırlayabilirdi, değil mi? Gerçekleri yansıtmayı bırakınız. Zaman kazanırsınız. Agostino da aynı şeyi söylemişti. Kardinalle aynı boya gelmek için ayağa kalktım. Bu sırada arkamda Rutherford bilgisayarı kapatmıştı bile. Van der Delling kan karşımda duruyordu. Kardinal, siz ne düşünüyorsunuz? Şeytanın gerçekten Agostino'ya göründüğüne inanıyor musunuz? Tüm bu öldükten sonra dirilenlere görünmüş olabilir mi gerçekten? Yani gerçek bir şeytanı kastediyorum. Van der Delling cevap vermedi. Odanın serinliğini ve nemini yeniden duyumsamaya başladım. Sonunda elini altın kapmalı ciltlerin sırtlarında gezdirerek konuştu. Benim ne düşündüğümün önemi yok. Agostino onun değişmesine sebep olan psikolojik bir deneyim yaşadı. Bu deneyim çok yavaş oldu. 18 yıl sürdü. Ama sonuçta Paternum mucizesi bir katil oldu. Yıkım, yıkımı davet eder. Fırsatı kaçırmadım. Kesinlikle ben basit bir psikolojik travmaya inanmaktan yanayım. Bir halüsinasyon kişiliğini değiştirdi. Ama ortada fiziksel bir iyileşme de var. Biraz önce siz bağışlamadan söz ettiniz. Bu mucize şeytanın varlığının somut bir kanıtı olabilirdi. Çocuğu kurtardıktan hemen sonra ona gözükmüş olsaydı tabii. Ama hep bu daha sonra olmuş. Kardinal belli belirsiz gülümsedi. Siz şeytana inanmıyorsunuz. Ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. Tüm bu tanıklarda kırmızı bir ışığın bir aldığımdaki bir varlıktan söz ediliyor. Onlarla konuşan bir şeytandan ve buna tanık olmuş herkesin bu karşılıklı ilişkiyi anlatmayı reddettiğini fark ettim. Araf yolcularının andı. Nasıl? Şeytanla anlaşma. Bu ad oldukça eski bir geleneğe dayanır. Araf yolcularının andı. Bunun anlamı ne? Şeytan karşılıksız hiçbir şey vermez. Hasta öldüğünde şeytan ona anlaşmasını önerir. Tam bir itaat karşılığında hayatı kurtulacaktır. Bu uzlaşma Araf yolcularının andı olarak adlandırılır. Fırsat derdi bir anlaşma ama pitişik versiyonu. Bir tür senet, sapkının kanıyla imzalanmış bir bağlılık beyanı. Burada ant, kişinin beyninde gerçekleşir. Ne kan ne protokol ikisine de gerek yoktur. Ruhunu şeytana satan kişi yeni yasayı cinayetleriyle yazacaktır. Agostina'nın kelimeleri. Ensem karıncalanmaya başlamıştı. Her şey bir mantık çerçevesinde oturuyordu. Olaylar çok inandırıcı, son derece tartışılmaz bir hal almaya başlamıştı. Ama siz, diye sertçe sordum. Siz buna inanıyor musunuz? Benim neye inandığımı düşünmekten vazgeçiniz. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Dosyaya baktınız. Devamını da istiyoruz. Hep yeni olaylardan haberdar olmak istiyoruz. Bana doğru bir adım attı. Siyah entarisi, buhur ve tarçın kokuyordu. Aynı şeyi düşünüyorum. Siz ve ben. Tek bir katil var. Siz kanlı canlı bir katil olduğuna inanıyorsunuz. Bense komanın ardına gizlenmiş katiller üstü birine. Onu nasıl isterseniz öyle adlandırınız. Şeytan, iblis, karanlıklar prensi ama bu yaratık emirlerini Araf'ın derinliklerinden veriyor. Onun maskesini düşürmeliyiz birlikte. Size yardım edemem. Sizin düşüncelerinizi paylaşmıyorum ben. Susunuz. Her şey değişmek üzere ve siz bu değişimin tam ortasındasınız. Neyin değişimi? Şeytanın tarzı. Önceleri müritlerine şiddeti, işkenceyi öldürmeyi emretmekle yetiniyordu. Tarzın fazla bir önemi yoktu. Şimdi ise onlardan özel bir ritüel uygulamalarını istiyor. Böcekler, liken, ısırıklar, koparılmış dil. Tüm bu ayrıntıları sadık bedenin kulaklarına o fısıldıyor. Sizde Simonis dosyası var. Bizde de Getta dosyası. Başkaları da var. Estonyalı Raimo Raimiki'yi düşündüm. Daha kaç kişi vardı? Van Dieter'in haklıydı ve ben bunu çok önce anlamıştım. Söz konusu olan cinayetler serisi değil, katiller serisiydi. Bu mantığa göre transandan metafizik bir katilin kulu haline gelmiş katiller vardı. Boğazın derinliklerinde ipleri ellerinde tutan oydu. Sordum. Başkalarının olduğunu nereden biliyorsunuz? Biliyoruz, tahmin ediyoruz ve şimdi sahada soruşturma yapacak birine ihtiyacımız var. Gerçek bir polise, sınır ve ilke tanımayan birine, şiddet ve yalandan hoşlanan, tad alan sizin gibi birine, bir polise, sonuna kadar gitmek için her şeye hazır birine. Hakareti sineye çektim. Her şeye rağmen söyledikleri gerçekten pek farklı değildi. Kardinal devam etti. Şeytanın mucizesiyle hayata dönmüş bu kişileri bulmalısınız. Sesini yükseltmişti. Yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan bu yeni katil türünü keşfetmelisiniz. Şeytanın bu erkek ve kadını neden hayata döndürdüğünü ve onları böyle vahşi yöntemlerle neden intikam almaya ittiğini öğrenmek zorundayız. Zavallı bir cevap verdim. Elimde Simonis olayıyla ilgili bir şüpheli bile yok. Bulacaksınız. Her seferinde aynı hikaye. Bir ölümle öldürülüyor, sonra şeytan tarafından hayata döndürülüyor. Ardından bazen çok daha sonra asitler, böcekler, liken ve daha bir sürü şey kullanılarak intikamını alıyor. Bu cinayetlerin listesini istiyoruz. Şeytanın aracıları vasıtasıyla kendi yöntemini ve imzasıyla bir seri katil gibi neden şimdi harekete geçtiğini anlamak istiyoruz. Tüm bunların altında deşifre edilmesi gereken bir mesaj olduğuna inanıyoruz. Belki bir kehanet. Demek buydu. Şeytanın atları kurbanlarının bedenlerine kazınmıştı. Kullanılan hep ölüm, aynı ölüm silahlarıydı. Mesaj buydu. Lucifer'ın sözü. Başım dönüyordu. Soruşturmam sadece bu dünyayı değil, öteki dünyayı da kapsıyordu. Bu cinayetlerin ardında basit katiller yoktu. Şeytanın ta kendisi vardı. Uruyan, intikam duygularını harekete geçiren bir iblis. Bir kez daha Luke'u düşündüm. Soruşturmasına bu kadar ileri gidebilmiş miydi acaba? Şeytanın kehanetini öğrenmiş miydi? Ceplerimi yokladım ve Luke'un buruşmuş resmini buldum. Bu adamı tanıyor musunuz? Kardinal kayıtsızca dudak büktü. Hayır, kim? Benim bir dostum. O da polis. Bu olay üzerinde çalışıyordu. Ona ne oldu? İntihar etti. Demek başaramadı. Siz başarın Matthew Dury. Beni hayal kırıklığına uğratmayınız. Döndü, entarisi hışırdadı. Siyah ve kırmızı bir ikaz gibiydi. Yüzyıllar sonra Engizisyon geri dönüyordu.